Ayrım 3.
Bayan Meili gerekiyorsa dedi. Doktor önde, onlar arkada üst kata çıktılar. Doktor kapıyı açarken şimdi dedi. Onun hakkında ne düşündüğünüzü duyalım bakalım. Yatağın perdelerini çekti. İşte orada göreceklerini umdukları kara şeytanın yerinde bir çocuk yatıyordu. Çektiği acılardan bitkin düşmüş, derin bir uykuya dalmıştı. Sol kolu çaprazlama göğsünün üstünde duruyordu. Başı öbür kolun üstünde yarı yarıya uzun saçlarının arasına gizlenmiş yatıyordu. Hepsi sessizce ona baktılar. Sonra genç hanım onun üzerine eğilerek yüzünü örten saçları yavaşça çekti. Bunu yaparken genç kızın gözyaşları çocuğun yüzüne damlıyordu. Oliver kıpırdadı ve uykusunda gülümsedi. Yaşlı hanım, "Bu ne demek oluyor? Bu zavallı çocuk hiçbir zaman hırsız olamaz," dedi. Doktor, "Bunu kim söyleyebilir?" diye karşılık verdi. "Kötü şeyler çoğu zaman güzel bir evde yaşar. Kötülük de ölüm gibi yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de vardır." Rose, "Ama bu kadar küçük yaşta mı?" diye bağırdı. "Ne kadar küçük. Belki hiç anne sevgisini ve rahat bir yuvanın sevincini tatmamıştır. Ah halacığım, sevgili halacığım, ona acıyın. Bu hasta çocuğu hapse götürmelerine izin vermeyin," dedi. Yaşlı hanım genç kızı kalbinin üstüne bastırırken, "Benim sevgili kızım," diyordu. "Onun saçının bir teline zarar vereceğimi düşünebilir misin? Ömrüm yakında sona erecek. Benim başkalarına acıdığım kadar Tanrım da bana acısın," dedi. Saatler birbiri ardından geçti. Oliver hala derin bir uykudaydı. Doktor Losbern, Oliver'in uyandığını ve kendileriyle konuşabileceğini hanımlara bildirdiğinde akşam olmuştu. Uzun uzun konuştular. Onlara Oliver tüm yaşam öyküsünü anlattı. Acıdan ve güçsüzlükten sık sık susup dinlenmek zorunda kalıyordu. Hasta bir çocuğun katlandığı tüm kötülükleri ve acımasız insanların kendisine yaptıkları korkunç şeyleri anlatan kısık sesini dinlemek çok acıydı. Ama ona yardım edecek iyilik dolu eller ve sevgi dolu gülüşler de vardı. Oliver huzur ve mutluluk duydu. Tam bir rahatlık içinde ölebilirdi. Oliver kısa sürede daha da iyileşti. Gösterdikleri sevgi ve iyilik için hanımlara teşekkür edecek gücü kazandı. Bir gün Rosa, "Sevgili hanımefendi, sizin için çalışabilecek durumda olsaydım, sizi mutlu etmek için bütün gün çalışırdım," dedi. Rose, "Yakında köye gidiyoruz," dedi. "Halam senin de bizimle gelmeni istiyor. Bahçede bize yardım edersin." Köyde hepsi mutlu günler geçirdiler. Bu, Oliver için yepyeni bir yaşamdı. Bayan Meili ve Rose ile birlikte yürüyüşlere çıkıyordu. Kitaplardan söz ederlerken onları dinliyordu. Bazen Rose yüksek sesle kitap okurken yanlarında oturup o da dinliyordu. Akşamları Rose piyano çalarken ve tatlı yumuşak sesiyle şarkı söylerken onu dinlemeyi seviyordu. Bahçe işlerine yardım ediyor, kendi derslerinde çalışıyordu. Bayan Meili'nin kuşlarına yem veriyor, bazı sabahlar saat 6'da kalkıp kahvaltı masasına koymak için çiçek topluyordu. 3 ay geçti. Mutluluk ve güzellikle dolu aylar. Oliver gerçekten mutluydu. Kendisine bakan hanımlar çok iyi yürekliydi ve Oliver onları tüm kalbiyle seviyordu. 15. Bölüm. Anlaşılmaz bir olay. İlkbahar çabucak geçmiş, yaz gelmişti. Köydeydiler. Oliver durmadan güçleniyor, her gün biraz daha sağlıklı ve daha mutlu bir çocuk oluyordu. Güzel bir gecede Oliver'le iki hanım her günkünden daha uzun bir yürüyüşe çıkmışlardı. Sıcak bir günün gecesinde hava ılıktı ve parlak bir ay ışığı vardı. Eve dönünce Rose piyanoya oturdu. Kısa bir süre çalmıştı ki birden elleri titremeye başladı. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bayan Meili, "Rose, sevgili yavrum," diye bağırdı. "Ne oldu, neyin var?" Rose, "Bir şeyim yok halacığım, bir şeyim yok. Biraz yorgunum o kadar. Şimdi yatarım, yarına kadar hiçbir şeyim kalmaz," dedi. Sabahleyin Rose daha da kötüleşmişti. Önemli bir hastalığa yakalandığı besbelliydi. Bayan Meili dayanılmaz bir üzüntü içindeydi. "Hemen Doktor Losbern'i çağırmalıyız," Oliver dedi. "Ona bir mektup yazdım. Mektubun hemen tarlalardan gidilirse 4 mil uzaktaki en yakın kasabada bulunan bir hana götürülmesi gerekiyor. Oradan birisi hemen bir atama atlayıp mektubu Chertsey'e götürür. bu mektubu hana kadar sen götürür müsün diye sordu. Oliver mektubu aldı ve hemen koşarak tarlalara daldı. Hiç durmadan tüm hızıyla küçük kasabaya kadar koştu koştu. Kasabaya gelince durdu ve hanı aradı. Hanı bulunca da Doktor Lozberne yazılmış olan mektubun hemen Chertsey'e götürülmesini sağladı. Tam handan çıkarken siyah ceketli uzun boylu bir adama az kalsın çarpıyordu. Adam gözlerini Oliver'e dikerek ''Vay vay'' dedi. ''Bu şeytan da neyin nesi?'' Oliver ''Affedersiniz efendim'' dedi. ''Çok acele eve yetişmem gerekiyordu da sizin geldiğinizi görmedim'' diye cevap verdi. Adam kocaman kara gözleriyle Oliver'e bakarak ''Hortlak'' dedi. ''Kim derdi ki tabutundan kalkıp benim yoluma çıkacak?'' Yabancı adamın vahşi bakışından korkan Oliver ''Üzgünüm'' dedi. ''Umarım bir yerinizi acıtmadım.'' Sesi korkunç bir öfkeyle dolan adam ''Lanet olsun'' dedi. ''Tanrı cezanı versin. Kara ölüm canını alsın. Sen ne arıyorsun burada?'' Adam dövecekmiş gibi Oliver'in üstüne yürüdü. Sonra birden yere düştü. Oliver bir an deli sandığı adama baktı ve yardım istemek için hana koştu. Birileri gelip yabancıyı içeriye taşıdılar. O zaman Oliver arada geçen süreyi kapatmak için gücünün yettiğince hızla koşmaya başladı. Oliver az sonra bu tuhaf olayı unuttu. Çünkü eve döndüğünde Rosemary'nin durumu daha da kötüleşmişti ve herkes onun öleceğini sanıyordu. O gece geç saatlerde Doktor Lozberne gelmişti ve doğruca Rose'un odasına girmişti. Bayan Mary ile Oliver dışarıda beklediler. Bir süre sonra doktor odadan çıktı. ''Söylemesi güç'' dedi. Konuşurken başını öbür yana çeviriyordu. ''Çok genç, çok seviliyor ama çok daha az umut var.'' Birbiri ardından günler geçti. Evde çıt çıkmıyordu. Herkes fısıldaşıyordu. Zaman zaman bahçe kapısında meraklı yüzler beliriyor, kadınlar ve çocuklar gözleri yaşlı uzaklaşıyorlardı. Oliver küçük kiliseye giderek ağlamış ve sessizce Rose için dua etmişti. Eve döndüğünde Bayan Mary odasında bir başına oturuyordu. Oliver'in yüreği burkuldu. Bayan Mary'nin her zaman Rose'un başucunda oturduğunu biliyordu. Şimdi acaba hangi nedenle oradan uzaklaşmıştı? Oliver, Rose'un derin bir uykuya daldığını, bu uykudan ya uyanıp iyileşeceğini ya da uyanamayıp öleceğini öğrendi. Bayan Mary ile Oliver konuşmaktan korkarak ve kulak kesilerek orada saatlerce oturdular. Sonra Doktor Lozberne içeri girdi. Yaşlı kadıncağız, Rose'dan ne haber var diye bağırdı. Hemen söyleyin bana, dayanabilirim, ne olur söyleyin Tanrı aşkına. Doktor, sakin olmalısınız dedi. Sakin olun, yalvarırım hanımefendiciğim. Tanrı aşkına söyleyin ne olur, benim sevgili çocuğum öldü mü yoksa, ölüyor mu? Doktor büyük bir şefkatle hayır diye bağırdı. Tanrı'nın izniyle ölmeyecek, daha uzun yıllar hepimizi mutlu ederek yaşayacak. Yaşlı kadıncağız dualar ederek dizlerinin üstüne çöktü. Dayanılmayacak kadar büyük bir mutluluktu bu. Oliver ne ağlayabiliyor, ne konuşabiliyor, ne de yerinde durabiliyordu. Dışarıya çıkıp Rose'un odasına koymak için güzel çiçekler topladı. Rose her gün biraz daha iyileşiyordu. Ama uzun süre yeterince güçlenip odasına çıkamadı. Artık akşam yürüyüşlerine çıkılmıyordu. Oliver de zamanının çoğunu küçük odasında derslerini çalışmakla geçiriyordu. Sıcak bir yaz gününün akşamında Oliver yine kitaplarının başına oturmuştu. Uzun süre okuduktan sonra yorgun düşmüş, uyuklamaya başlamıştı. Birden sanki odası gözünden silindi ve Oliver kendini yine Fagin'in evinde buldu. İşte o korkunç ihtiyar köşede oturuyor, yanındaki yüzü öte yana dönük başka bir adama Oliver'i göstererek bir şeyler fısıldıyordu. Oliver Fagin'in şöyle söylediğini duyduğunu sandı. İşte bu çocuk, iyice biliyorum, gel şöyle. Öbür adamla sanki şöyle karşılık vermişti. Bu çocuk, hiç onu tanımaz olur muyum? Bir sürü hayalet içinde görsem gene onu tanırdım. Tabutunun içinde toprağın 15-20 metre altında yatıyor olsa ve toprağın üstünde hiçbir işaret de bulunmasa onun nerede olduğunu gene de bilirdim, dedi. Adam bunları öyle bir öfke ve nefretle söylemişti ki Oliver korku içinde kendine gelerek yerinden fırladı. Aman Tanrım, neydi bu? Damarlarındaki tüm kanı yüreğine hücum etmiş, çocukcağızın ne konuşacak ne de kıpırdayacak gücü kalmamıştı. İşte, İşte orada pencere tam burnunun dibinde. Elini uzatsa dokunacakmış kadar yakınında. İşte oracıkta Fagin duruyor. Onun yanında başında öfkeden ya da korkudan ya da ikisinden birden yüzü belirsizden hanın önünde karşılaştığı adamın ta kendisi var. Bütün bunlar bir anda olmuş ve adamların ikisi birden gözden kaybolmuştu. Ama onlar Oliver de onları görmüştü. Ve adamların bakışları sanki taşa oyulmuş da daha doğarken gözlerinin önüne çakılmışçasına belleğini işlemişti. Oliver bir an kıpırdamadan orada durdu. Sonra pencereden bahçeye atlayarak sesinin tüm gücüyle imdat diye bağırmaya başladı. Uşaklar koşarak geldiler. Oliver yalnız Fagin, Fagin diyebiliyordu. Bay Giles eline kocaman bir sopa alarak ne gördün, bir adam mı diye bağırıyordu. Ne yana gitti? Oliver şu yana diye bağırdı. Bay Giles koştu. Brittles da ardından. Arkadan Oliver koşuyordu. Kısa bir yürüyüşe çıkmış olan Doktor Losbern de bu ava katılmıştı. Ama boşuna. İki adamı hiçbir yerde bulamadılar. Sonra Doktor Losbern, düş gördün herhalde Oliver dedi. Yo, hayır inanın efendim diye karşılık verdi Oliver. İhtiyar Fagin'i gördüm. Bundan eminim. Onların ikisini de şimdi sizi gördüğüm kadar kesinlikle gördüm. Doktor Losbern, öbür adam kim? Size söylediğim adamın ta kendisi, hani o anda birden üstüme gelen adam. Gözlerimiz birbirine takılıp kalmıştı. Onu iyice tanıdım, hiç kuşkum yok. Doktor Losbern, bu çok tuhaf bir şey, dedi. Hepsi iki adamı aramaya devam ettiler ama hiçbir şey elde edemediler. Ertesi gün Bay Giles, millerce uzaklıktaki çevrede bulunan bütün hanları dolaşarak o iki yabancıyı soruşturmaya gönderildi. Ne var ki hiç kimse ona işe yarar bir şey söylemedi. Daha sonraki gün Oliver, Doktor Losbern'le birlikte kasabaya gitti. Ama onlar da hiçbir ipucu elde edemediler ve bu tuhaf ziyaret tüm birine anlaşılmaz bir olay olarak kaldı. 16. Bölüm Bay Bumble ve Yabancı. Oliver'in doğduğu güçsüzler evinde Bay Bumble ocağın yanında oturmuş çayını içiyor ve gazetesini okuyordu. O sırada bir adam kendisini görmeye geldi. Uzun boylu, esmer ve siyah ceketli bir adamdı bu. Oliver'in handa gördüğü, sonra da Fagin'le birlikte penceresine gelen adamdan başkası değildi. Yabancı, ''Sanırım ben sizi tanıyorum Bay Bumble. Güçsüzler evinin bir memurusunuz değil mi?'' Bay Bumble yavaş yavaş ve önemli bir sesle, ''Şimdi güçsüzler evinin başkanıyım.'' dedi. Güçsüzler evinin başkanı delikanlı. Yabancı, ''Şimdi lütfen beni dinleyin. Bana bir şey söylemenizi istiyorum.'' Bunu karşılıksız yapmanızı istemiyorum sizden. Başlangıç için şunu alın bir kez. Adam böyle konuşurken masanın üstüne 2 altın lira bırakmıştı. Bay Bumble onları alıp cebine attı. Bir şeyi anımsamaya çalışın Bay Bumble. Durun bakayım. 12 yıl önceki kış mevsimi. Uzun bir süre bu dedi Bay Bumble. Adam, o kış sizin güçsüzler evinde bir şey olmuştu. Bir erkek çocuk doğmuştu. Bay Bumble, bizim güçsüzler evinde doğan bir sürü erkek çocuk var dedi. Yabancı, ben birisinden söz ediyorum. İnce yüzlü küçük bir oğlandı. Tabutçunun yanına çırak olarak gönderilmişti. Sonra oradan kaçtı. Bay Bumble, ha Oliver'i soruyorsunuz. Küçük twist'ti. Anımsamaz olur muyum hiç? Gerçekten çok kötü biri. Öğrenmek istediğim şey o değil dedi yabancı. O keşke kendi tabutunu yapsaydı da içine kendi cesedini koysaydı. Hayır, benim öğrenmek istediğim bir kadın. Oliver'in annesine bakan yaşlı bir kadın. O nerede? Bay Bumble, o mu nerede? O geçen yıl öldü dedi. Yabancı sessizce Bay Bumble'a baktı. Birkaç dakika düşünceler içinde kaybolmuş gibi durdu. Sonra gitmek için yerinden kalktı. Bay Bumble, bekle dedi. O yaşlı kadın ölürken yanında bir arkadaşı vardı. Güçsüzler evinden, başka bir yaşlı kadın. O hala yaşıyor. Belki sana yardım edebilir. Yabancı, onu nasıl bulabilirim diye sordu. Bay Bumble, ancak benim aracılığımla. Ne zaman diye sordu yabancı. Yarın diye cevap verdi Bay Bumble. Yabancı bir kağıt alıp üstüne adresini yazarak, akşam saat 9'da dedi. Onu gizlice bu adrese bana getirin. Adam böyle söyleyerek odadan çıktı. Bay Bumble kağıda baktı ve üstünde isim olmadığını gördü. Kalkıp adamın peşinden koştu. Bumble ardından yetişip koluna dokununca adam hızla dönerek ne istiyorsun diye bağırdı. Neden beni izliyorsun? Öbürü kağıdı göstererek yalnızca bir şey sormak için dedim. Ne isimle arayacağım seni? Adam Monks dedi ve hızla yürüyüp gitti. Sıcak bir yaz akşamıydı. Bay Bumble nehir kıyısına kimsenin oturmadığı bir yere geldi. Yanında yaşlı bir kadın vardı. Nehrin kıyısında yıkıntılar içinde birkaç ev vardı. Bay Bumble lambasının ışığında elindeki kağıda bakarak adres buralarda bir yerde olmalı dedi. Hemen yanlarındaki bomboş eski bir evden merhaba diye bir ses geldi. İkiniz de içeri gelin. İçeri girdiler. Siyah ceketli adam arkalarından kapıyı çekip kapattı. Şimdi dedi adam yaşlı kadına dönerek. Bay Bumble'ın söylediğine göre ihtiyar bir kadının öldüğü gece sen onun yanındaymışsın. Kadın sana gizli bir şey söyledi kanımca, ne dersin? Yaşlı kadın Oliver Twist'in annesiyle ilgili bir şey dedi. Evet bu doğru. Ne söyledi diye sordu yabancı. Bay Bumble, senin için ne kadardır bunun değeri? Hiçbir değeri olmayabilir ya da 20 altın lira bile edebilir dedi Monks. Önce bir dinleyelim bakalım. Bay Bumble, 5 altın lira daha kat buna. Bana 25 altın lira ver. Yaşlı kadına hakkı olan parayı ben ödeyeceğim. Önce bana 25 lirayı vermelisin. Kadın ondan sonra konuşacak. Daha önce değil, dedi. Monks, 25 lira mı diye bağırdı. Evet, öyle. Pek çok sayılmaz, dedi Bay Bumble. Monks yine bağırdı. Anlatınca belki de hiçbir şey etmeyecek olan küçük bir sır için pek çok sayılmaz ha? 12 yıl ya da daha uzun bir süreden beri gizli kalan bir sır. Bu pek çoktan da çok. Bay Bumble, ya dediğimi kabul eder ya da bu işten vazgeçersin dedi. Monks bir an düşündü. Sonra cebinden para çıkarıp 25 altın lirayı sayarak Bay Bumble'a verdi. Şimdi dedi, öykünüzü dinleyelim bakalım. Yaşlı kadın, ihtiyar Sally ölürken onunla ben yalnızlık dedi. Monks, yakında başka kimse yok muydu? Hiç kimse sizi duymadı, birbirinize söylediklerinizi anlamadı ya. Yaşlı kadın, tek kişi bile yoktu diye karşılık verdi. İkimiz yalnızdık. Azrail canını aldığında cesedin yanında tek başıma ben vardım dedi. İyi dedi Monks, devam et. Kadın, bana genç bir kızdan söz etti. Birkaç yıl önce dünyaya bir çocuk getiren genç bir kızdan. Aynı odada, aynı yatakta. Bu çocuk Bay Bumble'ın Oliver Twist adını verdiği çocukmuş. Monks devam et dedi. İhtiyar Sally bana bu genç annenin ölmeden önce kendisine bir şey verdiğini söyledi. Genç kadın son nefesini verirken o verdiği şeyi çocuğuna vermek üzere saklaması için Sally'ye yalvarmış. Monks kadın onu oğlun için mi saklamış? Ne yapmış onu diye bağırdı. Onu kendisine saklamış, hiçbir zaman çocuğa vermemiş dedi ihtiyar kadın. Sonra ne olmuş dedi Monks. Sonradan çocuk güçsüzler evinden ayrılınca onu bana sattı. Monks nerede o şimdi diye bağırdı. Kadın işte dedi. Masanın üstüne küçük bir torba fırlattı. Monks torbayı yırtarcasına açtı. Torbadan içinde iki saç teli bulunan küçük bir altın madalyonla düz altın bir nikah yüzüğü çıkmıştı. Yaşlı kadın, yüzüğün içinde Agnes yazılı. Bu çocuğun annesinin adıymış. Monks oradaki iki küçük şeye bakarak hepsi bu mu dedi. Kadın hepsi bu diye karşılık verdi. Bir sessizlik oldu. Bay Bumble onlar konuşurken hep sessizce dinlemişti zaten. Şimdi o konuştu. İki soru sorabilir miyim dedi. Monks sorabilirsin ama cevap verip vermemek benim bileceğim iş diye cevap verdi. Bay Bumble, birincisi dedi, bulacağını umduğun şey bu muydu? Monks buydu dedi. İkinci soru ne? Onunla ne yapmayı düşünüyorsun, bana karşı kullanmayı mı? Monks hiçbir zaman diye karşılık verdi. Bana karşı da kullanılamaz o. Şimdi gel benimle, o iki şeyi ne yapacağımı sana göstereyim. Adam oradakileri evden dışarı çıkarıp nehre götürdü. Yağmur yağıyor ve nehir hızla akıyordu. Monks işte diyerek torbayı nehre fırlattı. İşte sizin öykünün sonu. Artık söylenecek bir şey kalmadı ve siz ikiniz bütün bunlar için artık çenenizi sıkı sıkı tutacaksınız, tamam mı? Bay Bumble eğilerek bize güvenebilirsiniz Bay Monks dedi. Monks bunu duyduğuma sevindim. Şimdi size güle güle lambanı yak, bütün hızınızla buradan defolun gidin. 17. Bölüm. Nancy bir sır öğreniyor. Bill Sykes ceketini örtünmüş, yatağın üstüne uzanmıştı. Birkaç haftadan beri hastaydı. Köpeği yatağın yanında duruyordu. Pencerenin yanında oturan genç bir kadın vardı. Genç kadın öylesine renksiz ve ince görünüyordu ki onun Nancy olduğunu anlamak gerçekten güçtü. Kadın, "Bu gece kendini nasıl hissediyorsun Bill?" diye sordu. Bill, "Çok güçsüzüm, su gibi." Kapı açıldı ve Fagin içeri girdi. Onu Dawkins'de Charlie Bates izledi. Ellerinde bir kutu vardı. Sykes onları şaşkın şaşkın baktı. "Hangi kötü rüzgar attı sizi buraya?" diye sordu. Fagin, "Hiç de kötü bir rüzgar değil canım," dedi. "Kötü rüzgarlar kimseye iyi bir şey atmaz. Oysa ben sana görünce sevineceğin iyi bir şey getirdim." "Dawkins şekerim, kutuyu aç da bu sabah bütün paramızı harcadığımız o küçük şeyleri bile ver." Dawkins kutuyu açtı. Charlie Bates kutunun içindekileri masanın üstüne boşalttı. Charlie, "Nefis bir parça et Bill," dedi. "İyi cins çay, en iyisinden şeker, yanında taze ekmek, peynir, güzel bir şişe içki. Al iç şunu Bill." Bill bardaktakini bir dikişte içti. Fagin büyük bir keyifle ellerini birbirine sürterek "İyi," dedi. "Görüyorum ki daha iyisin Bill." Bill, "Daha mı iyi?" diye bağırdı. "Sen bana yardım etmek için parmağını kıpırdatıncaya kadar 20 kez ölebilirdim. Beni 3 hafta böyle bırakıp hiç arayıp sormamak da ne demek oluyor şeytan?" diye bağırdı. Fagin, "Şunun söylediklerine bakın çocuklar," dedi. "Biz ona tüm bu güzel şeyleri getiriyoruz. O ne diyor?" Bill, "Getirdiklerinize sözüm yok," dedi. "Ama kendin için ne söyleyeceksin bakalım? Beni burada böyle hasta ve 5 parasız bırakmana ne diyelim?" Fagin, "İstemeden oldu Bill," dedi. "Nedenini burada anlatamam ama elimden bir şey gelmedi. Onurum üstüne yemin ederim ki." Sykes, "Onurun üstüne ha? Senin onurun. Sende onur var mı? Hey çocuklar, biriniz bana bir parça et kesin," dedi. Fagin, "Bana kızma canım. Ben seni unutur muyum Bill? Hiç unutur muyum? Ama planımızın başarısızlığa uğradığını ve Oliver'i orada bıraktığınızı duyunca hiç ses seda çıkarmadan bir süre Londra'dan uzak kalmanın en iyisi olacağını düşündüm." "Evet," dedi Bill. "Şu kız olmasaydı ölebilirdim." Fagin, "Bak şimdi Bill," dedi. "Kız olmasaydı ha? Peki sana böyle becerikli bir kız bulan şu zavallı ihtiyar Fagin değil mi?" "Doğru söylüyor Bill," dedi Nancy. "Dokunma ona, dokunma." Fagin, "Şimdi beni dinle Bill. Kesinlikle Oliver'i geri getirmemiz gerekiyor. O benim için dünya kadar paraya bedel Bill," dedi. Bill, "Onu nasıl geri getirebilirsin?" diye sordu. Fagin, "Oliver Bayan Maylie'ye halasının yanında kalıyor. Şimdi sanırım bizim için bir şans var Bill. Köyden Londra'ya geldiler. Hyde Park'a yakın bir otelde kalıyorlar. Oliver'i geri getirmek için bir girişim daha yapacağız. Nancy gene bize yardım edecek. Bakayım Nancy, sen ne kadar renksiz görünüyorsun öyle." Kız gözlerini elleriyle kapatarak, "Renksiz mi?" dedi. "Korkunç, renksiz. Sen kendine ne yapıyorsun öyle kuzum?" diye sordu Fagin. "Bildiğim kadarıyla hiçbir şey. Haftalar ve haftalar boyunca bu odada oturmaktan başka," dedi Nancy. Sykes, "Öyleyse şimdi dışarı çıkabilirsin," dedi. "Bana para gerekli. Fagin'le birlikte onun evine gider, parayı getirirsin. Sen dışarıdayken ben biraz uyuyacağım." Fagin, "Param yok benim," dedi. Bill, "Evde Tomar'la var," diye karşılık verdi. Fagin ellerini kaldırarak, "Tomar'la mı?" diye bağırdı. "Hiç de o kadar..." "Ne kadar paran olduğunu bilmiyorum. Bunu senin de bilmediğini söyleyebilirim. Çünkü saymak çok zaman alır," dedi Bill Sykes. "Ama bu akşam bana para gerekli. Başka laf istemem. Parayı getirmesi için Nancy'yi götür." Fagin bu işten pek hoşlanmamıştı ama sonunda boyun eğdi ve eve gitmek için Nancy ile birlikte çıktı. Eve varınca Fagin, "Şimdi," dedi, "ben gidip sana para getireceğim Nancy. Bazı şeyleri çocuklardan sakladığım kutunun anahtarı burada şekerim. Ben paramı hiç saklamam. Çünkü saklayacak param yok canım. Saklayacak tek kuruşum yok. Nankör bir iş bu Nancy. Kimse de bana teşekkür etmez. Ama çevremde genç insanlar görmek hoşuma gidiyor. Onun için her şeye katlanırım. Her şeye katlanırım." Anahtarı çabucak cebine saklayarak, "Sesini çıkarma," dedi. "Kim o, dinle." Merdivenlerde bir erkek sesi duydular. Fagin, "Beklediğim adam bu," diye fısıldadı. "O buradayken paranın adını anma Nancy. Çok kalmayacak. 10 dakika bile kalmaz şekerim. Fagin mumu alıp kapıya gitti. Siyah ceketli bir adam orada duruyordu. Bu Monks'tu. Nancy görünce geri çekilmişti. Fagin, benim gençlerden biri yalnızca dedi. Yerinden kıpırdama Nancy. Monks içeri girdi. Fagin, ne haber diye sordu. Monks, harika dedi. Hem de iyi diye sordu Fagin. Pek kötü sayılmaz dedi Monks gülümseyerek. Bu kez elimi çabuk tuttum. Seninle bir iki sözcük konuşalım. Fagin onu öbür odaya çıkardı. Nancy hemen ayakkabılarını çıkartıp peşlerinden gitti ve sessizce kapıya yaklaştı. Söylediklerinin hepsini dinledi. 15 dakika sonra Nancy odaya dönmüştü. Monks merdivenlerden inip caddeye çıkmıştı. Fagin de geri geldi. Nancy, rengin büsbütün uçmuş senin dedi. Hasta olmadığından emin misin şekerim? Nancy, iyiyim. Haydi parayı ver de ben de gideyim dedi. Nancy'nin gözlerinde yaşlar vardı ancak Fagin bunu görmedi. Sykes'a göndereceği parayı saydı ve Nancy'ye verdi. Parayı alan kız çabucak hoşça kal diyerek evden çıktı. 18. Bölüm Rosemary'ye bir ziyaret. Ertesi gün Bill Sykes biraz daha iyileşmişti. Nancy de Fagin'in verdiği parayla yiyecek içecek almaya çıkmıştı. Sykes zil zurna içiyordu. Sykes o akşam Nancy'ye dedi ki, Fagin'in hakkı var. Bir hayalet kadar renksiz görünüyorsun. Gel sen şu yüzünün görünüşünü düzelt, yoksa ben onu öyle bir değiştiririm ki görünce kendin bile tanıyamazsın. Bana bir içki daha ver dedi. Nancy hiçbir şey söylemeden denileni yaptı ve içerken Sykes'i gözledi. Sonunda Sykes gözleri kapanarak arkası üstü düşmüştü. Sonra gözleri gene açıldı, sonra bir kez daha kapandı. 2-3 dakika geçince birden korku içinde fırlayıp kalktı. Tekrar arkası üstü düştü ve derin, ağır bir uykuya daldı. Nancy yerinden kalkarken çok şükür diye fısıldadı, içkiden sızdı. Şimdi gitmeliyim yoksa çok geç kalabilirim. Nancy şapkasını giydi. Sanki her an Sykes'in ağır elini omzunda hissedecekmiş gibi korkuyla çevresine bakınarak hiç ses çıkarmadan kapıyı kapadı. Az sonra işlek Londra caddelerinde hızla yürümeye başladı. Saat onu çalarken Nancy Hyde Park'ın yakınındaki sessiz bir aile otelinin holünden içeri giriyordu. Otelin adamlarından birisi, ''Bana bak, burada ne arıyorsun?'' diye sordu. Adam kızın solgun, sıska ve üstünün başının eski püskü olduğunu görmüştü. ''Burada kalan bir hanımı görmek istiyorum.'' dedi Nancy. ''Bir hanımı mı? Hangi adamı?'' diye sordu adam. ''Bayan Mayley'i.'' ''Kimin aradığını söyleyeceğim.'' dedi adam. ''İsim vermeye gerek yok.'' dedi Nancy. ''İşinizi de söylemeyecek miyim?'' diye sordu adam. ''Hayır, ona da gerek yok. Hanımı göreceğim.'' Adam gel buraya diyerek kızı kapıya doğru itti. Hiçbiri yok öyle mi? Çık git buradan. Nancy yüksek sesle ancak sürükleyerek çıkarırsınız beni buradan diye bağırdı. Nancy çevresine bakarak benden başka bayan Mayley'e bir haber götürecek kimse burada yok mu diye seslendi. Bir başka uşak ona acıyarak pekala dedi. Haberinizi bayan Mayley'e ileteceğim. Nedir bu haber? Bayan Mayley'e genç bir kadının kendisiyle yalnız konuşmak istediğini söyleyin. Çok önemli olduğunu söylemeyi de unutmayın. Uşak merdivenlerden yukarı çıktı. Az sonra geri dönerek Nancy'ye kendisini izlemesini söyledi. Küçük bir odaya girdiler. Rose Mayley oradaydı. Rose tatlı bir sesle, ''Görmek istediğiniz kişi benim.'' dedi. ''Neden geldiğinizi söyleyin bana.'' Bu tatlı ses ve kibar davranış Nancy'yi şaşırtmıştı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Hanımefendi, hanımefendi dedi. Yeryüzünde sizin gibi insanlar daha çok olsaydı, benim gibileri daha az olurdu. Oturun dedi Rose. Bir derdiniz varsa size yardımcı olmaktan sevinç duyarım. Lütfen oturun. İzin verin ayakta durayım dedi Nancy. Şu kapı kapalı mı? Rose, evet neden sordunuz? Kız, çünkü dedi, kendi yaşamımı ve başkalarının yaşamlarını sizin ellerinize bırakacağım. O gece Bay Brandon'un evinden çıktığı zaman Oliver'i Fagin'in evine götüren benim, dedi. Rose, siz ha? Kız, evet, benim efendim. O korkunç yaratık bendim. Hırsızların arasında yaşayan o yaratık. Anımsayabildiğim ilk andan bu yana hiçbir zaman daha iyi bir yaşam tanımadım ben. Rose, size acıyorum, dedi. Sizi dinlemek içime dokunuyor. Nancy, bu kadar iyi yürekli olduğunuz için Tanrı sizi mutlu etsin. Bazen nasıl bir insan olduğumu bilseydiniz bana gerçekten acırdınız. Öyle adamların yanından geliyorum ki burada olduğumu bilseler beni öldürürlerdi. Ama duyduğum bir şeyi size söylemek istiyorum. Monks denen adamı tanıyor musunuz? Hayır, dedi Rose. O sizi tanıyor. Hem burada olduğunuzu da biliyor. O yüzden bu oteli buldum. Rose, bu ismi hiç duymadım, dedi. Nancy, öyleyse belki bir başka adı daha vardır. Bunu daha önce de düşünmüştüm. Dün gece onun Fagin'le konuştuğunu duydum. Oliver'in burada olduğunu biliyorlar ve onu tekrar yakalamayı planlıyorlar. Monks, Fagin'in Oliver'i tekrar evine götürerek ona hırsızlık yaptırması için para ödemek niyetinde. Rose, ama neden, diye sordu. Ben de pek anlamıyorum. Konuşulanların hepsini duymak güçtü. Ama Monks Fagin'e şöyle dedi. Oliver'in doğumuyla ilgili gerçek nehrin dibinde yatıyor. Sonra da o küçük şeytanın parasını ele geçirmek filan gibi bir şeyler söyledi, dedi Nancy. Rose, ne demek oluyor bütün bunlar, diye sordu. Benim dudaklarımdan çıkmış olsa bile bu bir gerçek, hanımefendi, dedi Nancy. Monks, Fagin'in Oliver'e gene hırsızlık yaptırmasını ve sonra da birini öldürtmesini istiyor. Böylece çocuk hayatını kaybedecek. Monks dedi ki, bu benim küçük kardeşim Oliver'in sonu olacak. Rose, kardeş mi, diye bağırdı. Nancy, bunlar onun sözleriydi hanımefendi, dedi. Geç oluyor artık, geri dönmeliyim. Rose, gitmeyin, burada kalın. Benim yanımda güvende olursunuz, neden polise haber vermiyoruz, dedi. Ben gitmeliyim, dedi Nancy. Sevgili hanımefendi, ben geri dönmeliyim. O adamların arasında sevdiğim biri var, onu bırakamam. Rose, ama ben ne yapacağım şimdi, diye sordu. Nancy, bu olayı bir sır olarak dinleyip size ne yapacağınızı söyleyecek iyi bir beyefendiye anlatmalısınız. Oliver kurtarılmalı, hepsi bu, diye yanıt verdi. Rose, ama gerekirse ben sizi nerede bulabilirim, diye sordu. Nancy, bunu bir sır olarak saklayacağınıza ve yalnız başınıza ya da ancak olayı öğrenecek olan kişiyle geleceğinize söz veriyor musunuz? Rose, söz veriyorum, dedi. Nancy, öyleyse eğer sağ kalırsam her pazar gecesi saat 11'den 12'yi vuruncaya kadar Londra Köprüsü üstünde yürüyeceğim. Şimdi hoşça kalın sevgili hanımefendi, dedi. Rose, bir dakika daha durun. Sizi kurtarabileceğim bir sırada neden o hırsızların arasına dönmek gereğini duyuyorsunuz? Kalın ne olur ya da hiç olmazsa biraz para alın. Böylece ileride dürüst bir hayat yaşarsınız. Ben size yardım etmek istiyorum, dedi. Nancy ise gözyaşları içinde, bir kuruş bile almam, dedi. Keşke hemen canımı alabilseydiniz. Bana en büyük yardımı yapmış olurdunuz. Ben hiçbir şeye değmem. Tanrı sizi mutlu etsin tatlı hanımefendi, dedi ve arkasını döndü, derin üzüntüsü içinde sesli sesli ağlayarak odadan çıktı. 19. Bölüm. Eski dostlar buluşuyor. Oliver, Rose'a şimdi Londra'da kaldıklarına göre bir kez daha Bay Brenlow'u görmeye gidip gidemeyeceklerini sordu. Daha önce iki hanıma da Bay Brenlow'un ne kadar iyi ve kibar bir insan olduğunu ve Bayan Bedwin'le birlikte kendisine ne kadar iyi baktıklarını anlatmıştı. Uzun süreden beri bu eski dostlarını tekrar görmek istiyordu. Rose, Bay Brenlow'a giderek Nancy'nin verdiği sırrı ona anlatmaya karar verdi. Oraya Oliver'le birlikte gittiler. Bay Brandon'un evine varınca Rose uşakla içeriye kartını gönderdi ve çok önemli bir iş için Bay Brandon'u görmek istediğini bildirdi. Uşak Rose'a içeri gelmesini söyledi. Rose, Oliver'i arabada Bay Giggs'le birlikte bırakarak uşağın ardından üst kattaki odaya çıktı. Orada çok kibar görünüşlü yaşlı bir beyefendiyle karşılaştı. Onun yanında pek kibar görünmeyen başka bir beyefendi oturuyordu. Rose, beylerin birinden ötekine bakarak, ''Bay Brenlow, efendim?'' diye sordu. Kibar yüzlü olanı, ''Benim'' dedi. ''Bu da dostum Bay Grenwick. Grenwick, bizi birkaç dakika yalnız bırakır mısınız?'' Rose, Oliver'in Bay Grenwick'le ilgili sözlerini hatırladı. ''Sanırım beyefendinin dışarı çıkmak zahmetine katlanmalarına gerek yok.'' dedi. ''Zaten beyefendi, sizinle konuşmak istediğim konuyu biliyorlar sanırım.'' Bay Grenwick eğilerek selam verdi. Rose, ''Söyleyeceklerim sizi çok şaşırtacak.'' dedi. Siz bir zamanlar benim sevgili küçük bir dostuma büyük bir iyilik etmişsiniz. Yine onunla ilgili şeyler duymak ilginizi çeker kuşkusuz. Adı Oliver Twist. Bay Brandon gerçekten dedi. O da Bay Grimwick'te çok şaşırmış görünüyorlardı. Bay Brandon, korkarım bu çocuk hakkında çok kötü şeyler düşünmek zorunda kaldım. Bay Grimwick, kötü bir çocuk o dedi. Eğer kötü bir çocuk değilse bileklerimi keserim. Rose aceleyle, o iyi bir çocuktur dedi. İyi bir yaratılışı ve sıcak bir kalbi var. Bay Brandon, bu zavallı çocukla ilgili ne biliyorsanız anlatın bize. Onunla çok ilgileniyoruz dedi. Rose, Oliver'in başına gelenleri bir bir anlattı. Oliver'in son aylardaki tek üzüntüsünün sevgili dostu Bay Brandon'u görmemek olduğunu da söyledi. Yaşlı beyefendi, şükürler olsun Tanrım dedi. Bu benim için büyük mutluluk, büyük mutluluk. Ama Bayan Maylie, bize Oliver'in şimdi nerede olduğunu söylemediniz. Onu neden birlikte getirmediniz? Rose, kapının önünde arabada bekliyor dedi. Bay Brandon, kapıda ha diye bağırdı. Başka tek söz söylemeden hızla odadan çıkıp merdivenlerden aşağı indi. Bay Brandon gidince Bay Grimwick iskemlesinden kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Sonra birden Rose'un önünde durarak onu öptü. Genç kadın korkuyla yerinden kalkınca, korkmayın dedi. Sizin dedeniz olacak yaştayım. Siz tatlı bir kızsınız, hoşlandım sizden. İşte geldiler dedi. Bay Brandon, Oliver'le birlikte içeri girerken Grimwick çabucak iskemlesine oturmuştu. O sırada Bayan Bedwin de geldi ve Oliver yerinden fırlayıp onun kollarına atıldı. Bayan Bedwin, benim sevgili çocuğum, çocuğum benim diye bağırıyordu. Tanrım dualarımı kabul etti, geri geleceğini biliyordum, bunca zaman nerelerdeydin seni hiç unutmadım dedi. Oliver'le yaşlı kadın konuşup, gülüşüp, ağlayıp öpüşürlerken Bay Brandon Rose'u başka bir odaya götürmüştü. Orada Nancy'nin Rose'a yaptığı ziyareti öğrendi. Bay Brandon, bu anlaşılması güç, çok tuhaf bir olay dedi ve Monks denen o adamı bulmadıkça hiçbir zaman bu işin kökenine inemeyiz. Rose, bu işte bize ancak Nancy yardım edebilir dedi. Gelecek pazar gününe kadar da onu görmek olanağı yok. Halam o zamana kadar köye dönmek niyetinde. Bay Brandon, halanıza durumu anlatmalı ve ondan bir iki hafta daha Londra'da kalmanızı rica etmelisiniz. Gelecek pazar gününden önce Nancy'yi göremeyeceğimiz anlaşılıyor, dedi. Hayır, dedi Rose, öyle kararlaştırmıştık. Ne olursa olsun verdiğim sözü tutmak istiyorum. Bay Brandon, çok iyi, dedi. Gelecek pazar gecesi ben de sizinle birlikte Londra Köprüsü üstünde yürüyeceğim. O zamana kadar yapabileceğimiz başka bir şey olmadığı belli. Hem de bu işleri Oliver'in kendisinden bile gizli tutmayı öğütlerim. Rose, evet doğru dedi. Onun mutluluğunu bozacak en ufak bir şey yapmamalıyız. Bay Brandon, haydi şimdi ötekilerin yanına gidelim. Sevgili küçük hanım, umarım otelinize dönmeden önce birlikte çay içmek onurunu verirsiniz bize. 20. Bölüm. Bir Gece Yarısı Randevusu. Pazar gecesi. Kilisenin saati çalıyor. Sykes'la Fagin konuşurlarken dinlemek için sustular. Nancy de başını kaldırıp dinledi. 11. Sykes, neredeyse gece yarısı olmuş dedi. Hem de karanlık ve kasvetli bir gece, işe çıkmak için iyi bir gece. Fagin, ne yazık ki Bill Şeker'im, bu gece için hazırlanmış hiçbir iş yok. Evet, haklısın dedi Sykes. Canım bu gece çalışmak istiyor. Hey Nancy, gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Nancy şapkasını giyip kapıya doğru yürüyerek, uzağa değil dedi. Bu cevap değil, nereye gidiyorsun diye tekrar sordu Sykes. Uzağa değil diyorum dedi Nancy. Ben de nereye diyorum, duyuyor musun beni diye tekrarladı Sykes. Nereye olduğunu ben de bilmiyorum dedi Nancy. Öyleyse ben biliyorum, hiçbir yere, otur yerine dedi Sykes. Peki iyi hissetmiyorum kendimi. Bunu sana daha önce de söyledim. Biraz hava almak istiyorum dedi Nancy. Hava almak istiyorsan başını pencereden dışarı çıkart dedi Sykes. Orada hava yok. Caddeye çıkmak istiyorum dedi Nancy. Öyleyse hava mava almayacaksın sen dedi Sykes. Kalktı gidip kapıyı kapadı. Nancy'nin şapkasını başından çıkartarak yere fırlattı. Şimdi sesini çıkarmadan otur oturduğun yerde tamam mı diye bağırdı. Nancy, bir şapkanın beni burada alıkoyacağını sanıyorsan yanılıyorsun dedi. Bırak hemen gideyim, hemen. Sykes, hayır diye bağırdı. Söyle şunu beni bıraksın Fagin. Bu kendisi için daha iyi olur. Beni duyuyor musun diye bağırdı Nancy. Sykes, seni duyuyor muyum, öyle mi diye bağırdı. Evet ve de yarım dakika daha duymaya devam edersen köpeği üstüne salacağım. Nancy yere diz çökerek bırak gideyim Bill diye haykırdı. Yalnız bir saat için bırak. Sykes Nancy'yi kolundan yakalayarak bu kız aklını kaçırdı diye bağırdı. Kalk ayağa. Gitmeme izin verinceye kadar kalkmayacağım dedi Nancy. Hiç. Sykes onu çekerek ayaklarının üstüne kaldırdı ve bir koltuğa fırlattı. Nancy saat 12'yi vurana dek tepindi, bağırdı, ağladı. Sonra sustu. Sykes Fagin'e ama da tuhaf kız dedi. Fagin onu hiç böyle görmemiştim dedi. Derin derin düşünüyordu. Acaba Nancy neden böyle yaptı? Fagin düşünüyordu. Nancy Bill'den bıktı. Yeni bir arkadaş bulmuştur. Belki onun Bill'e karşı benden yana çalışmasını sağlayabilirim. Hatta belki de ona Bill'i zehirletebilirim. Kadınlar daha önce de böyle şeyler yapmışlardır. Charlie Bates'in onu izleyip geceleri nereye gittiğini anlamasını sağlamalıyım. Yüksek sesle konuştu. Ben gideyim artık Bill. Merdivenlerden inerken birisi bana ışık tutacak mı? Bill Nancy'ye, kapıya kadar ışık tut ona. Zevkle seyredecek kimse yokken kendi boynunu kendisi kırarsa yazık olur sonra, dedi. Nancy elinde bir mumla merdivenlerden inen yaşlı adamı izledi. Kapıya vardıklarında Fagin fısıldadı. Nancy, şekerim, neyin var? Nancy, ne demek istiyorsun, diye sordu. Bütün bunların nedeni ne? Eğer Bill sana karşı çok sert davranıyorsa sen de neden? Fagin ağzı neredeyse kızın kulaklarına diyerek ve de onun gözlerinin içine bakarak susunca Nancy, yani, diye sordu. Şimdilik boş ver, bunu yine konuşacağız. Ben senin dostunum. Nancy, sağlam bir dost. Seni köpek gibi kullanan biriyle başın derde girerse bana gel diyorum. Bana gel. Sen beni tanırsın, öyle değil mi Nancy? Dedi Fagin. Nancy güldü. Seni çok iyi tanırım dedi. Sonra arkasını döndü ve iyi geceler dedi. Gene pazar gecesi. Kilisenin saati 12'yi çeyrek kalayı vurdu. Londra Köprüsü'nün üstünde iki kişi belirdi. Biri Nancy, öbürü de gölgelere gizlenen Charlie Bates. Az sonra iki silüet daha belirdi. Genç bir hanım ve yaşlı bir bey. Merdivenlere inip buraya gelin dedi Nancy. Herkesin gelip geçtiği yolda sizinle konuşmaya korkarım. Köprünün sonundaki merdivenlerin altına gelin. Merdivenleri indiler. Bay Brenlow, bu kadar uzaklık yeter dedi. Anladığıma göre geçen pazar burada değildiniz. Gelemedim dedi Nancy. Zorla alıkoydular beni. Kim diye sordu Bay Brenlow. Miss Maylie'ye söylediğim adam. O nedenini bilmedikçe yanından ayrılmak kolay olmaz benim için. Bayan Maylie'ye otelde ziyaret etmek istediğim zaman her şeyden önce onu uyutmak için içirmek zorunda kalmıştım, dedi Nancy. Siz dönmeden önce uyanmış mıydı, diye sordu Bay Brandon. Hayır, ne o ne de başkaları bu işle ilgili herhangi bir şey bilmiyorlar, dedi Nancy. İyi, dedi Bay Brandon. Şimdi önce şu Monks denen adamı bulup sırrını öğrenmeliyiz. Sonra Fagin hapsedilmeli. Fagin özgür kaldıkça Oliver hiçbir zaman güven içinde olamaz. Fagin'e polise haber vermelisiniz. Bunu yapmayacağım, hiçbir zaman yapmayacağım bunu, diye bağırdı Nancy. Fagin bir şeytandır. Hatta şeytandan da beterdir benim için. Ama bunu gene de yapmayacağım. Söyleyin, neden, dedi Bay Brandon. Nancy, bayan Maylie nedenini biliyor. Polis Fagin'i götürürse Bill Sykes'ı da götürür. Oysa ben onu seviyorum. Bay Brenno, öyleyse dedi, siz Monks'u bizim ellerimize teslim edin. Biz de sizin izniniz olmadıkça Fagin'e hiçbir şey yapmayız. Monks'la ilgili bütün bildiklerinizi anlatın bize. Nancy Monks'u anlatmaya başladı. Uzun boylu, esmer, vahşi bakışlı. Yanılmıyorsam genç, 28 yaşlarında. Yürürken omuzların üstünden önce bir yana, sonra öbür yana bakar. Bazen tuhaf davranışları vardır, ellerini ısırır. Neden o kadar şaşırmış görünüyorsunuz Bay Brenlow? Bay Brenlow, bir şey yok dedi. Lütfen devam edin. Siyahlar giyiyor, boynunda bir... Bay Brenlow, yanık gibi geniş bir kırmızı iz mi var, diye bağırdı. Nancy, bu da ne demek dedi, onu tanıyor musunuz? Galiba tanıyorum. Göreceğiz bakalım, aynı insan olmayabilir, dedi. Bir an için düşünceler içinde kaybolmuş gibiydi. Kendi kendine, o olmalı, o olmalı, dedi. Nancy'ye biraz para vermek için elini uzattı. Nancy, bunu para için yapmadım, dedi. Bunu Oliver'le bu tatlı hanımefendi için yaptım. Rose, lütfen bu parayı alın, dedi. Bir gereksinme ve sıkıntı zamanında işinize yarayabilir. Nancy, Tanrı sizi mutlu etsin, dedi. Ben yoluma gitmeliyim artık. İyi geceler. Nancy onlardan ayrıldı. Rose'la Bay Brenno yavaş yavaş köprünün merdivenlerini çıktılar. Charlie Bates gölgeliklerde görünmez olmuştu. Bacaklarının tüm gücüyle Fagin'in evine doğru koşuyordu. 20. Bölüm. Nancy öldürülüyor. Güneşin doğmasına yaklaşık 2 saat vardı. Fagin odasında oturmuş bekliyordu. Yüzü öyle soluk ve gözleri o kadar kırmızıydı ki mezardan çıkmış korkunç bir hortluğa benziyordu. Yüzünün yanındaki masada duran muma doğru çevirdi. Sağ elini dudaklarına götürmüş, derin düşünceler içinde uzun siyah tırnaklarını kemiriyordu. Charlie Bates yere uzanmış, orada uyuyakalmıştı. İhtiyar aradı sırada ona bakıyor, sonra bakışlarını yine muma çeviriyordu.